Ayrım 28, sayfa 192. Zehra Mesut Bey'in anlattıklarını dikkatle dinledi ve bir süre düşündü. Biliyor musun Mesut ağam? Bu insanların durumu çözümsüz gibi. Niyazi Bey eve dönse de asla o evde sevgi, saygı oluşturulamaz. Dönmez ise 3 kız çocuğunu yetiştirmek için Fatma asla yeterli bir kadın olmadı ve olamaz. Yazık olacak o gil gibi çocuklara. Fatma bugün akşamüstü bana uğradı. Sabah beraberce yeni taşınanlara gidecektik. Maalesef haber vermeden çekip gitmişti. Evde yoktu. Meğer saunaya gitmiş. Mesut Bey gülmeye başladı. Ciddi mi söylüyorsun Zehra? Ne saunası? Evet, evet ciddi söylüyorum. Saçlarını kızla boyatmış. Farah Diba topuzunu yaptırmış ve zayıflamak için de spor yapmaya başlamış. Sorunları bunlar mıymış? Ona göre evet, başka kadınlardan eksik bir şeyi yokmuş. Sadece daha az boyalı, daha az cilveli ve biraz da kiloluymuş. Mesut Ağa yine güldü. Ağlanacak hallerine gülüyorum. Gülmemek de mümkün değil ki. Bu kadın deli. Hayır hayır zır deli. Haklısın, ümitsiz bir vaka haline geldiler. Mesut Bey bu çözümsüz görünen konuyu konuşmaktan bıkmıştı. Mesut ağam, Baki gelsin de yemeği öyle yiyelim olmaz mı? Çok açsan hazırlayabilirim. Yok canım, birazcık daha bekleyebiliriz. Baki kısa bir süre sonra gelmişti. Hepsi çok neşeli ve mutluydular. Baki tek daire kaldı. Kararın ne diye sordu Zehra. Alacağım abla, Çapa Tıp Fakültesi'nin rektöründen çok iyi bir teklif aldım. Ücreti pek tatmin edici değil ama Nişantaşı Rumeli Sokak'ta çok ünlü bir doktor. Muayenehanesini devrediyor. Orayı da kiralayacağım. Sanırım muayenehanenin getirisi de eklenince Türkiye şartlarında iyi bir gelir elde ederim. Şüphesiz Amerika ile kıyaslanamaz. Olsun, memleketim halkıma hizmet vermek de onun açığını kat kat kapatır. Zehra gururla gülümsedi. Aferin benim vatansever kardeşime. Amerika ne yapar eder seni bırakmaz diye düşünmüştüm. Beyin ithal etmeyi çok seviyor ve bununla çeşitli yollarla başarıyor. Abla, mazisi ve tarihi olmayan bir topluluk, ulus, hatta millet bile sayılmaz. Bütün hesapları üstünlük sağlayıp dünyanın kabul edeceği ve sayacağı, hatta korkacağı süper bir devlet olmak ve Rusya'yı geride bırakmak. Bunun için çok planlı hareket ediyorlar. Bugün 5 numarada oturan Profesör Doktor Merdan Mardinli'nin evine telefon bağlanmıştı. Bu yıllarda İstanbul'da bir evde telefon olması büyük bir ayrıcalık ve şüphesiz rahatlıktı. Senelerdir müracaat ettiği halde telefon bağlanamayan evler vardı. Doktorlar ve bazı meslek sahiplerinin önceliği olduğundan bu apartmanda ilk telefon bağlanan ev Mardinli'nin evi olmuştu. Adelya içinden keşke birkaç gün evvel bağlansaydı da numarayı Can Ferize'ye verseydim diye düşündü. Sonra da ben onu ararım, numarayı da veririm. Merdan'ın bir itirazı olmadığı gibi memnun bile olmuştu diye düşünmeye devam etti. Merdan telefon avizesinin üzerine dantel işlemeli örtü örten karısının yanına yaklaştı. Rita, telefonu süsleyeceğine benim midemi süsle, çok açım. Adelya telaşlanmıştı. Affedersin canım, hemen hazırlarım. Dur dur, o kadar acele de değil sevgilim diyen Merdan'ın son kelimelerini Adelya duymamıştı. Mutfağa koşmuştu bile. Dostlar apartmanı sakinleri arasında Merdan Bey'in evine telefon bağlanmış olması çok önemli bir habermiş gibi ağızdan ağıza dolaşıyordu. Bu devirde telefon çok büyük bir ihtiyaçtı ve gerçekten büyük bir olay sayılabilirdi. İnsanlar doğup büyüdüğü, yaşadığı, öldüğü şehirlerin dışına çıkmayı, değişik yörelerde değişik işler kurmayı öğrenmiş veya mecbur olmuşlardı. Buna devlet memurları da eklenince neredeyse nüfusun çoğu eskisi gibi bir memlekette doğup onun sınırları içinde ölmüyordu. İletişim hala mektup ve telgraf gibi oldukça ilkel sayılan yöntemlerle yapılmaya çalışılıyordu. İletişim gelişen dünyada her geçen gün daha çok önem kazanıyordu. Apartman sakinlerinin bazıları telefon meselesini kıskançlık konusu yapsalar da çoğu buna memnun olmuştu. Çok lüzumlu hallerde pek âlâ Mardinlilerin telefonunu kullanabilirlerdi. Komşuluk ölmemişti ya, sözüne hemen hatırlamışlardı. Adelya kahvaltı sofrasını toplarken daire kapısı çalındı. Sabah sabah kim olabilir ki diye düşünerek kapıyı açtı. Gelen Fatma Hanım'dı. ''Buyur komşum, buyur.'' diye kenara çekilip yol verdi Adelya. Rahatsız etmiyorum ya. Ne demek hayatım, memnun oldum. Gel birer kahve içelim. Kahve içmekten önce telefonla bir konuşma yapmalıyım. Bir mahsuru yoktur herhalde. Tabii, buyurun. Fatma avucunun içinde buruşturduğu küçük bir kağıdı açtı. Dikkatle bakarak numarayı çevirdi. Adele dinliyormuş gibi görünmemek için mutfağa girmişti. Fatma ise duyulmasını istiyormuş gibi en yüksek perdeden konuşmaya başladı. Neriman Hanım, benim bugünkü spor ve masaj saatimi öğleden sonra alabilir miyiz? Karşıdakinin sesi pek duyulmuyordu. Birkaç dakika bekledikten sonra biraz daha erken olabilirdi. Mümkün değil mi? Teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Adeli elinde kahvelerle mutfaktan çıktı. Fatma kahveyi aldı ve dikkatle Adeli'nin yüzüne bakmaya başladı. Sanki bir şeyler söylemesini bekliyordu. Nihayet dayanamadı. Adeli Hanım, bende bir değişiklik görüyor musun? Adeli şaşkın şaşkın gözlerini kısarak dikkatle Fatma Hanım'a baktı. Ne gibi? Canım zayıflamış gibi değil miyim? Adeli yine dikkatle baktı. Hiçbir fark göremiyordu. Ama hevesini de kırmamalıydı. Aa, evet. Dikkatli bakınca fark ettim. Belli oluyor. Rejim yapıyorsun, öyle mi? Sadece rejim mi? Spor, sauna, masaj, yürüyüş, zayıflamak için ne varsa. Ben pek kendine bakan bir tip değilim. Bu yüzden kimseye yaranamıyorum galiba. Karar verdim. Ben de kocamın sokakta gördüğü boyalı kadınlardan olacağım. Niyazi bu ayrılığa ne kadar dayanabilir ki? Birkaç güne kalmaz döner. Elimi çabuk tutmalıyım. Beni görünce çok memnun olacak. Karşısında istediği gibi bir kadın bulunca gerçekten şaşıracak. Adeli ne söylemesi gerektiğini bilemiyordu. Yapmak istediği şeyler hiç de kötü şeyler değildi. Hatta modern hayatın gerekliliklerindendi. Şu var ki Adeli'nin duyduğuna göre kocasının şikayetleri çok daha değişik konulara ve daha ciddi meselelere yönelikti. Zehra bunları kendisine anlatırken amacının dedikodu yapmak olmadığı kesindi. Çok üzgündü. Mesut Bey'in Niyazi Bey'i görmeye gittiğinde bu konular dile getirilmişti. Ama Adeli'ye asla bu özel durumlara girmek istemiyordu. Muhakkak öyle olacaktır. Temennimiz de bu zaten diye yuvarlak bir cevap verdi. Adeli'nin kapısı tekrar çalınmaya başlamıştı. Bu sefer de gelen Zehra Hanım'dı. Elazığ yöresinin tarhanasından getirmişti. Oranın tarhanası aşurelik buğdaydan yoğurtla yapılırdı. Çok lezzetli ve çok değişik olurdu. Bir gün Merdan Bey de yemiş ve çok beğenmişti. Şimdi Elazığ'dan her gönderildiğinde muhakkak bir miktar da Mardinlilere ikram edilirdi. Aa, buyur Zehra Hanım, ne güzel, Fatma Hanım da burada. Hemen size de bir kahve yapayım dedi Adeli. Zehra girmek niyetinde değildi ama Fatma kendisini gördüğü halde girmemesini hemen başka türlü yorumlayabilirdi. Tamam canım, şayet işin yoksa tabii ki gelirim. Fatma ablayı da kaç gündür göremedim dedi. Fatma soğuk bir selamlaşmadan sonra önce sabahın erken saatinde neden burada olduğunu anlatmaya çalıştım. Ve kocasının istediği gibi olmaya çalıştığını söyleyerek yine aynı konuya döndü. Zehra hemşerisine karşı samimi olmamayı, inandığı, bildiği şeylerin aksini söylemeyi veya kabul etmeyi kendine yakıştıramıyordu. Tam bazı şeyleri hatırlatmaya karar vermişti ki Fatma konuştu. Bak Zehra, Mesut Ağa muhakkak ki Niyazi ile konuşmuştur. Ona biraz kızsaydı, fikri nedir diye öğrenseydi, konuşmadı demeye inanmam. Hayır, konuşmuş. Fatma'nın umursamaz tavrı birdenbire kaybolmuştu. Ne demiş? Ne demiş? Hayatım, ben karı koca arasına girmek istemem. Ama bir dost olarak da doğruyu söylemek hem dostluk hem insanlık gereğidir. Kızmazsan seninle açık açık konuşmak istiyorum.
Aa, aşk olsun. Tabii ki kızmam.
Ne zaman kızdım ki? Zehra içinden Mesut Ağam'ın dediği gibi bu kadın tam gülmelik. Eğer üç çocuk o yuvada olmasaydı tabii ki gülünebilirdi. O üç çocuk olayı trajedi haline getiriyordu. Bak canım, demin anlattığım faaliyetler çok güzel şüphesiz. Bu çağda kadınlar da erkekler de çağdaş ve bakımlı olmalı. Ancak senin kocanın şikayetlerinin bunlarla hiçbir ilişkisi yok. Muhakkak ki memnun olacaktır. Ancak onun bazı temel meseleler üzerinde durduğu kesin. Peki o temel meseleler ne? Yani benim bu davranışları hak edecek kadar büyük suçum ne? Ortada suç sayılabilecek bir şey yok. senden yapmanı istemediklerinin bazılarını şöyle özetliyor. Üç çocuk annesiyken bu zor hayat şartlarında ısrarla bütün karşı çıkmalarıma rağmen dördüncü çocuğu istemekte huzur kaçıracak kadar ısrarcı olmanı, günde hiç değilse bir gazete, arada bir kıymetli bir roman veya herhangi bir şey, bir dergi okumanı, yani dünyada olup bitenlerle çocuklarının eğitimiyle daha yakından ilgilenmeni istiyor. Kısacası kendini geliştirmeni ve yersiz münakaşalardan vazgeçmeni de. Niyazi Bey size iyi bir hayat yaşatmak için çok çabaladı ve çabalıyor. Neden bu güzel hayatı yaşamak, tadına çıkarmak için gayret sarf etmiyorsun? Hayatını daha da zorlaştıracak yeni yeni isteklerde bulunuyorsun. İnan ki bunu ben de anlamakta zorlanıyorum. Adelye bu konuşmanın biraz ağırlaşmaya başladığını düşünerek aceleyle mutfağa gitti. Mutfakta kahvaltı eden Nazlı'ya ilgilenmeye başladı. Konuşmaları yine de duyuyordu. Galiba onların bu konuda pek de çekinceleri yoktu. Fatma, sizin fikriniz belli. Peki Mesut ağam da aynı mı fikirde? Diye sorunca Zehra biraz duraladı. Evet, ne yazık ki gerçek bu. Fatma birden yüksek sesle ağlamaya başladı. Bir taraftan da kesik kesik konuşuyordu. Ben zaten şanssız bir kadınım. Kızlarım bile beni desteklemiyor. Peki bu sana bir şey anlatmıyor mu? Ne yapmamı istiyorsunuz? Benim kimden bir eksiğim var? Temiz titiz değil miyim? Yemeklerim yenmiyor mu? Hafif meşref bir kadın mıyım? Zehra konuştuğuna pişman olmuştu. İçinden hep tekrar ettiği cümleyi bir kere daha tekrarladı. Eksiği olduğunu fark eden insan, eğitilmeyi ve medeni bir insan olmak için çaba sarf edebilir. Fatma ise bütün söylenenlere rağmen eksiğinin ne olduğunu anlamıyor veya anlamak istemiyor. Tabii ki öylesin Fatma. Seni kırdıysam affet. Bu aslında tamamen eşinin sözleriydi. Biz de senin dostun olarak bu görüşlere katıldığımızı söylemek istedim. Kabul edip etmemek sana kalmış bir şey. İnşallah her şey çabucak düzelir ve istediğin gibi olur. Zehra sözünü bitirmeden Fatma ayağa kalkmıştı. Gözleri kırmızı, yüzü asık bir vaziyette. Adelye Hanım, Allah'ı ısmarladık dedi. Zehra'nın yüzüne bakmadan hızlıca çıktı. Adelye mutfaktan çabucak çıkmıştı ama onun kaçış hızına yetişememişti. Üzülmüştü. Zehra Hanım, keşke söylemeseydiniz, çok üzüldüm. Bak canım, şimdi söylemesem bile söyletinceye kadar uğraşacaktım. Bir şeyler söylememizi istiyor ama kendi istediği, kendi doğruları yönünde. Kocası ise evliliğini bitirmeye kalktı, bu doğruları ve bu gidişatı yaşamak istemediğini açıkça söylüyor. Şimdi siz söyleyin bakalım Fatma Hanım'a, onun istediği gibi mi yoksa doğruları belirterek mi
yardımcı olabilirim? Hangisi daha dostça ve daha dürüstçedir?
Ayrıca ben kendime ihanet etmekten de korkarım. Adelle birkaç dakika düşündü. Sanırım haklısın. İnşallah salim kafayla düşünür de sizi anlar ve gerekeni yapmaya çalışır.